Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi mübarek bir ay, Ramazan ayı içerisindeyiz. İnşallah Ramazan ayı rahmete vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bendeniz Nuri Özkan. Bugün Eğitim Dünyası programında yine eğitimle ilgili konuları müzakere edeceğiz, paylaşımda bulunacağız ve dilimizin döndüğü kadarıyla bu paylaşımlar neticesinde Türk eğitim sisteminin gelişmesine ve muvaffak olmasıyla ilgili neleri daha iyi yapabiliriz ipuçlarını paylaşıyor olacağız. Tabii geçtiğimiz haftalarda PISA 2022 sonuçlarını paylaşmıştım ve orada bir mucize ülke Singapur'dan paylaşmıştım, bahsetmiştim. Singapur'un okuma düzeyindeki puanın en yüksek olduğunu ve matematik becerisiyle fen bilimler becerisindeki puanının en yüksek olduğunu ifade etmiştik. Tabii burada üst üste PISA sınavlarında ilk üçün veya dördün içerisinde yer alan bir ülke Singapur. Küçük bir ülke, 5 milyon üzerinde nüfusu olan bir ülke ve bu ülke bu başarıyı ardı arda nasıl sağlıyor? Tabii ki Türk eğitim sisteminin de bunu inceliyor olması gerekir. Tabii her ülkenin kendine ait bir kültürü var, bir yaşam biçimi var, eğitim politikaları farklı, coğrafi konumları farklı, ekonomisi farklı. Tabii ki bunlar değişken unsurlardır. Anne baba tutum ve davranışları da farklı, eğitimi etkileyen faktörler içerisinde söylüyorum. İklim koşulları farklı vesaire. Bununla birlikte başarı hikayesi olmuş ülkeleri de inceleyip, araştırıp, kendi ülkemizin eğitim sistemine taklit değil, entegre etme ve daha iyi geliştirme noktasında fikir alma bakımından bu tip analizlerin değerli olduğunu düşünüyorum. Nitekim Türkiye, Türk Eğitim Sistemi, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Singapur'u ve Singapur'un başarısını uzaktan takip ediyor. Zaman zaman saha ziyaretleri yaparak Singapur'a eğitimciler göndermek suretiyle başarının sırrını çözmeye çalışıyor. Şimdi madem ki Singapur'la ilgili geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz paylaşımı bugün biraz daha özetleyerek ki bu konuyla ilgili radyomuzu dinleyen, eğitim dünyasını dinleyen eğitimcilerden ve anne babalardan da ciddi anlamda bana telefonla arayarak geri dönüşler geldi. Ve buna istinaden Singapur'daki çıkarılacak dersleri biraz daha özetlemek ve derinlemesine incelemek, sunmak istiyorum. Bir kere Singapur'da matematik becerilerinin üst düzeyde olmasının temel nedeni nedir? Neleri farklı yapıyorlar? Hangi yaklaşımı kullanıyorlar? Bu konuyu ciddi anlamda eğitimcilerin masaya yatırıyor olması gerekir. Okuma becerileriyle ilgili çocukların başarısının, performansı yüksek olmasının nedenleri nelerdir? Yine fen bilimleriyle ilgili başarılarının yüksek olması nedenleri nelerdir? Ki matematik, fen, okuma becerileri, performans eğilimleri 2003 yılından itibaren sürekli artan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Singapur'dan bahsediyoruz ve geldiğimiz noktada da yine 2022 PISA sonuçlarına göre yine fen bilimleri alanında puanını yukarıya taşımış. Matematikte 2018'deki elde ettiği puan ortalaması aynı elde etmiş. Okuma becerileri bakımından her ne kadar 2012'deki yılına göre biraz düşme olsa da, kısmen düşme olsa da, bir önceki yılda dahil olmak üzere 2012, 2015, 2018 yıllarına göre Singapur'un okuma becerilerine bir düşüş söz konusu olsa da yine birçok ülkeden yüksek ve birinci sıraya yerleşmiş olmasını ciddi anlamda masaya yatırmak lazım. Peki matematik, fen, okuma becerileri alanlarında Singapur'u takip eden ülke hangisidir derseniz yine ikinci sırada hemen bir doğu ülkesinden bahsedebiliriz. Japonya. O matematik okuryazarlığı bakımından Japonya hemen Singapur'u takip ediyor. Fen bilimlerinde Japonya Singapur'u takip ediyor. Okuma becerileri bakımından da Japonya Singapur'u takip ediyor. Yani ikinci sırada. Peki üçüncü sıradaki bir ülkeden bahsedecek olursak yine Doğu Asya ülkesi, Güney Kore'den bahsedebiliriz. Her üç alanda da Güney Kore'nin bir performansı söz konusu. Bakın kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, ilk üç sırada bir Batı ülkesi yok. bir Amerika ülkesi yok. Yani Amerika kıta ülkesi yok. Bir Avrupa ülkesi yok. Afrika ülkesi zaten söz konusu değil. Öyle olunca bence bu Doğu kültürünü, Doğu Asya'nın eğitimdeki bu performansın arka planda hem Singapur'u, Japonya'yı, Güney Kore'yi ve Çin'deki eğitim sistemlerini ve Çin'in yakın, Çin'e yakın işte Endonezya, Filipinler ve bazı orada özel cumhuriyetler var. Çin, Macau bölgesi gibi, işte Tayvan gibi buralardaki eğitim sistemin aşağı yukarı inceleyen birisi olarak şunu özetleyebilirim. Eğitim disiplin ister. Eğitim bir davranış düzeni ister. Eğitimi gerçekleştirecek olan okul kültürü de bir ciddi bir davranış düzeni ve güçlü bir okul kültürüne ihtiyaç var. Öğretmen disiplin sahibi olmalıdır. Hem kendi davranışlarını kontrol edebilmeli hem de hakim olduğu öğrencilerin davranışlarını kontrol edebilecek yetkiye sahip olabilmeli ve beceriye sahip olabilmeli. İyi bir sınıf yönetimine sahip olabilmeli. Aynı şekilde anne baba tutum ve davranışları da eğitimcilerin becerilerini destekleyecek tutum ve davranışlara sahip olmalı. Bu çerçevede baktığımızda eğitim disiplin ister diye özetleyebilirim. Yani bir Singapur'dan çıkarılacak ders olarak. Şimdi Türkiye'de eğitim reformu tartışılıyor bugünlerde. Ciddi anlamda eğitim reformu tartışılıyor. Bakıyorum bazı üniversiteler, sivil toplum kuruluşları bu konuyla ilgili çalıştaylar yapıyor. Sivil toplum kuruluşları, üniversite camiası, akademik camia, anneler, babalar bir araya geliyor. Değişik şekillerde çalıştaylar yapıldığına şahit oluyorum ki ben de birkaç tanesine katılıyorum veya katılmaya çalışıyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde Aydın Üniversitesi'nin ve başkanlığında birçok üniversite rektörünün veya eğitim fakültesi dekanının katıldığı, sivil toplum kuruluşlarında katıldığı, Türkiye Üstün Zekalı ve daha çok da vakfının da katıldığı, işte bendeniz Nur Özkan'ın da hem vakıf başkan yardımcısı olarak hem İGEDER temsilcisi olarak katıldığım öğretmen yetiştirme çalıştaylarında da işin sırrı öğretmen yetiştirmekte olduğunu ifade etmekle birlikte eğitim ve ekosistemini yeniden dizayn etmekle ilgili olduğunu hep vurguluyoruz. Yani asli unsur tabii ki muallim, öğretmen. Ama bununla birlikte eğitimin felsefesinden başlayarak öğretmen, öğrenci, anne baba tutum ve davranışları, medya ve okulların fiziki imkanları başta olmak üzere o ekosistemi yeniden bir gözden geçirmek gerektiğini ifade ediyoruz. Şimdi yine dönecek olursak PISA sonuçlarına, Türkiye'de alt performans düzeyinde olan, yani ikinci düzeyin altında olan öğrencinin, öğrenci grubun oranı %39. Üst performans düzeyinde olan öğrenciler, yani beşinci düzey üstü olan öğrenci oranı katılımcı içerisinde %5. Peki bakın, Türkiye'de alt performans düzeyinde olan, yani ikinci düzeyin altında olan öğrenci sayısı neredeyse %40'a yakın, yarıya yakın bir oran diyebilirsin belki. Üst düzeyde düşünme becerisi sahip olan öğrenci oranı %5. Peki OECD ortalamasının çok çok altında bir rakam söz konusu. Bu matematik alanında bunu söylüyorum. Matematik alanında Türkiye'nin performansı. Yine fen ve okuma becerileri bakımından da bunu ifade edecek olursak, Türkiye'de fen alanında alt performans düzeyinde olan öğrenci oranı %25, üst performans düzeyinde olan öğrenci oranı %4. Yani geri kalan %70'i orta düzeyinde bir performansa sahip. Yani yine OECD ülkelerin kısmen altında diye söyleyebilirim. Okuma becerileri bakımından da benzer oranlar söz konusu. Okuma becerileri bakımından OECD ortalaması %26, Türkiye'de %29 kısmen üstünde, ama üst performans düzeyinde olan öğrenci sayısı bakımından okuma becerileri açısından söylüyorum bunu %2. OECD ortalaması %7. İşte bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'de en az ikinci yeterlik düzeyine ulaşan öğrencilerin oranı %61. Yani bu oran OECD ülkeleri ortalamasının altında olan bir oran. Yani ikinci düzeye, OECD ülkelerin ortalaması, ikinci düzeyine ulaşan öğrenci ortalaması %69 iken Türkiye'de bu oran çok çok altında. Yine bu öğrenciler doğrudan yönergeler verilmeden basit bir durumun matematiksel olarak gösterimini asgari düzeyde yorumlayabilme ve tanıyabilme becerisi bakımından yine Singapur, Çin'de Macao bölgesi, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Estonya'daki öğrencilerin %85'inden fazlası ikinci düzeyde veya üzerine bir performans gösterirken Türkiye'de biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu performans oldukça düşük bir performans. Yine Türkiye'deki öğrencilerin yaklaşık %5'i matematikte en iyi performans gösteren öğrenciler arasındayken, yani 5 ve 6. düzeye ulaşabilen öğrenci sayısı, OECD ortalamasını biraz önce ifade ettim, %9. Yine 6 Asya ülkesi bu başarıyı gösteren öğrenciler arasında en büyük paya sahip. Yine Singapur %41, Tayvan yani Çin'e ait olan Tayvan %32, Macao %29, Hong Kong %27, Japonya %23, Kore %23. Bakın üst düzey düşünme becerisine sahip olan çocukların oranı 6 Asya ülkesinde yine Türkiye'nin neredeyse 5-6-7 katı ki Singapur'da daha, bu daha fazla. Peki problemlerde başa çıkmak, yani uygun problem çözme stratejilerini seçebilme, karşılaştırabilme ve değerlendirebilme bakımından 81 ülkeden sadece 16'sında öğrencilerin %10'dan fazlası 5 veya 6. yeterlik düzeyine ulaşmıştır ki bundan 10 tanenin 6'sı da Asya ülkesi olduğunu ifade ettik. Yine okuma becerileri bakımından da yani Türkiye'de ciddi anlamda bir düşüklük söz konusu. Okuma becerileri alanında asgari performans düzeyine yani ikinci düzey veya üstü ulaşan 15 yaşındaki öğrencilerin oranı Singapur'da %89, Kamboçya'da %8 iken Türkiye'de bu oran yine oldukça düşük. Yani %2 civarında olduğunu biraz önce ifade ettik. Bütün bunlara baktığımız zaman, işte Fendi de benzer şekilde biraz önce özetledik. Bütün bunlara baktığımız zaman Singapur'dan çıkarılacak dersler söz konusu. Onu birazdan özetleyeceğim. Ama yine sosyoekonomik durum acaba bu PISA sonuçları nasıl etkiliyor dediğimizde ülkelerin sosyoekonomik durumu matematik performansını belirliyor mu? PISA'dan çıkan sonuçlar şu. Sosyoekonomik durum PISA'ya katılan tüm ülkelerde matematik performansının bir belirleyicisidir. Ve PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye'de matematik performansındaki değişkenliğin %13'ünü bu şekliyle sosyoekonomik durumla açıklama imkanı var ki OECD ülkelerinde ortalama %15. Yani Türkiye'deki dezavantajlı öğrencilerin yaklaşık %12'si matematik alanında performansa göre üst çeyrekte yer alabilmiştir %12'si. Bu öğrenciler sosyoekonomik açıdan dezavantajlarına rağmen kendi ülkelerindeki öğrencilerle kıyaslandığında eğitimde yüksek başarı elde ettikleri için akademik açıdan dirençli olarak değerlendirilmektedir. OECD ülkelerinde ortalama olarak dezavantajlı öğrenciden %10'u kendi ülkelerinde matematik alanında performansa göre üst çeyrekte yer almıştır. Burada şöyle bir durum söz konusu. Yani sosyoekonomik durumda özellikle matematik noktasında belirleyici bir durum söz konusu. Dezavantajlı öğrencilerin matematik performans başarısı %12'ler civarında olduğu ifade ediliyor. OECD ülkelerinde ise %15 bir ortalamaya sahip OECD ortalaması. Hal böyle olunca burada bir dezavantajlık söz konusu. Yine tabii ki cinsiyete göre bir takım farklılıklar söz konusu. Bunlara çok girmeyeceğim. Ama Türkiye'de öğrencilerin okula aidiyet duygusu 2018'den bu tarafa nasıl değişmiştir diye soracak olursak buna da kısaca değinmek istiyorum. Yine PISA sonuçlarına göre bunu ifade etmekte fayda var. Örnek 2018 yılında girilen PISA sonuçlarına göre okulda diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurarım diyen öğrenci oran %72 iken 2022 PISA sonuçlarına göre 2 puan düştüğünü ve %70 civarında olduğunu, %70 olduğunu söyleyebiliriz. Yine kendimi okulun bir parçası olarak hissederim cümlesine 2018 yılında %71'lik bir oranda cevap söz konusu iken, yani buna katılma söz konusu iken 2022 PISA sonuçlarına göre %69. Yani burada da yaklaşık bir 2 puanlık bir düşme söz konusu. Diğer öğrencilerin beni sevdiğini düşünüyorum sorusuna karşılık 2018 yılında diğer öğrenciden beni sevdiğini düşünüyorum diyen öğrencilerin katılımcılar içerisindeki oran %73 iken 2022 PISA sonucuna göre %69'a düşmüş. Şimdi bakın araya tabii 2018'den sonra pandemi devreye girdi. Daha sonra bir takım tutum ve davranışların değiştiğini hep söylüyoruz biz. Çocukların yalnızlaşmaya başladığını, okuldan uzaklaşmaya başladıklarını görüyoruz. Evet, bu şu anda %2'lik bir oran, çok küçük bir oran desek bile ciddi anlamda aslında bunun daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani burada okul kültüründe yavaş yavaş bir bencilleşme söz konusu, çocukların yalnız kalma durumu söz konusu. Başka bir soru var burada, Türkiye'deki aidiyet duygusunu değerlendirmek bakımından. Mesela okulda kendimi yabancı hissederim, yani dışlanmış gibi hissederim sorusuna 2018 yılında %24'ü buna katılıyorum cevabı verirken veya kesinlikle katılıyorum cevabı verirken %26'sı hayır, katılmıyorum demiş. Ama kendimi aykırı ve okula ait değilmiş gibi hissederim, sorusuna %29'luk bir cevap var 2022 yılında, ama bu cavap 2028 yılında %25 civarında idi. Okulda kendimi yalnız hissederim sorusuna 2018 yılında %24'lük bir cevap söz konusu iken 2022 PISA sonuçlarına göre ise %28'lik bir cevap söz konusu. Yani kısacası aslında Türkiye'de öğrencilerin okula aidiyet duygusu bakımından da 2018'e göre bir değişme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yine çocukların kendisini okulda güvende hissetmeyle ilgili soruya Türkiye'de öğrencilerin %18'i okula giderken kendisini güvende hissetmiyor. Ama OİST ortalaması %8. %13'ü okuldaki sınıflarında kendisini güvende hissetmiyor. %20'si okuldaki diğer yerlerde, yani koridor, kafeterya, tuvalet gibi kendisini güvende hissetmediği mekanlar var. Bunlar da bile Türkiye'de OİST ortalamalarına göre bir yükseklik söz konusu. O zaman Türkiye'de öğrencilerin okula giderken kendisini güvende hissetmemelerinin nedenleri, sınıf ortamında kendisini güvende hissetmemesinin nedeni ve koridorda, kafeteryada, tuvalette kendisini güvende hissetmemesinin nedenlerini bence bir masaya yatırmak gerekiyor. Ve okulda, okul ve çevresinde zorbalık eylemine maruz kalan öğrenci durumu nedir diye sorduğunuzda, böyle bir soruya baktığınızda kızların %25'i, erkeklerin ise %28'i ayda en az birkaç kez zorbalık eylemine maruz kaldığını bildirmiştir. Ama bu OİST ortalamasına baktığımız zaman kızlar için %20, erkekler için %21 söz konusu. OİST ülkeleri genelinde ortalama olarak 2018'e kıyasla 2022'de daha az öğrenci zorbalığa maruz kaldığını bildirmiş. Bakın, OİST ülkelerinde okullarda zorbalığa karşı bir ciddi tedbir alınmış olarak mı değerlendireyim? Bunu ancak 3 sene sonra yapılacak olan, yani 2026 yılında yapılacak olan PISA sonuçlarına bakarak belki biraz daha bunu değerlendirme imkanı var. Ama Türkiye'de bu oran artmış. Türkiye'de %11 iken 2022 yılında bu oran biraz artmış. Yine öğrencilerin kendileri hakkında kötü söylentiler yaydığını bildiren öğrencilerin oranında ise bir azalma söz konusu bu anlamda baktığımız zaman. Bunu da ifade etmek isterim. Yani PISA sonuçları aslında her boyutuyla katılımcı durumlarına bakarak bir Türkiye'nin anketi olarak bakabiliriz. Eğitimin bir göstergesi olarak bakabiliriz. Çünkü her profilden, her türden okul öğrencileri, özellikle 14 yaş ve üzeri 8. sınıf, 9. sınıf öğrenciden sınava girdiği bir PISA sonuçlarına baktığımız zaman, PISA verilerine bakarak Türk eğitim sistemini neleri artı iyi yapabiliyoruz, neleri daha geliştirebiliriz anlamında bir değerlendirme yapmak mümkün. Tabii eğitim dediğimiz zaman, eğitimde anne babaların fonksiyonu çok önemli. Yani ebeveynlerin, annelerin, babaların, ailelerin de öğrenmeye katılımı çok kıymetli, çok değerli. Şimdi okul müdürlerinden toplanan PISA verilerine baktığımızda okul faaliyetlerine ve öğrenmeye katılan ebeveynlerin yüzdesinin 2018 ve 2022 yılının 2 yılını kıyasladığımızda birçok ülkede önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Yani ebeveynlerin öğrenmeye katılımı oranında bir düşme söz konusu. Ancak Türkiye'de henüz böyle bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye'de hala ebeveynler, anneler, babalar eğitim faaliyetine katılımcı rolünü üstlenmiş durumdalar. 2022 yılında Türkiye'deki öğrencilerin %43'ü, müdürlerinin bir önceki eğitim öğretim yılında tüm ailelerin en az yarısının kendi inisiyatifleriyle çocuklarının gelişimini bir öğretmenle görüştüğünü bildirmişlerdir ve okuldaki eğitim faaliyetine, toplantılara katılmışlardır. Mesela bu oran %47 civarında idi 2018 yılında. Dolayısıyla çok fazla bir değişiklik olmamış. 2018-2022 yılları arasında ebeveyn katılımında daha olumlu eğilimler gösteriyor Türkiye. İşte bu anne babanın katılımı da çok kıymetli, çok değerli. Çocukların gelişimi açısından öğretmenle görüşen ebeveynlerin oranının düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir İGEDER'in üyesi olarak, bir eğitimci olarak, bir eğitim yöneticisi olarak öğretmen aile görüşmesinin sıklıkla yapılıyor olması gerekiyor. Bazen yüz yüze, bazen telefonla, bazen de online, yani çevrim içi olarak ebeveyn ve öğretmen görüşmesi düşmemeli. Çünkü çocukların gelişimi açısından bu çok önemli. Bu durum, yani anne baba ve öğretmen görüşmesinin sıklığı, matematikte daha istikrarlı ve daha iyi bir performans çıkmasına neden oluyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda PISA 2022 ile ilgili yapmış olduğum bu özet bilgilenmeyi hatırladıktan sonra şimdi Singapur'un eğitim sistemiyle ilgili bir takım çıkaracak dersleri yine vaktim yettiği kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii ki eğitim bir değişim ister. Değişimin de bir bedeli vardır. Eğitim reformunda en önemli şey gelecek neslin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için değişimin bedelini ödemeye istekli bir neslin olmasıdır. Yani bizler bugün gelecekte çocuklarımızın iyi bir noktaya gelebilmesi için bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaması için, 21. yüzyıldaki becerilerin güçlü olabilmesi için, onlar için eğitim sistemini, eğitim ekosistemini yeniden kurgulamak istiyorsak, böyle bir değişimi istiyorsak bunun bedelini istekli olanlar ödemek zorunda. İşte Singapur'da aslında eğitim değişim deneyimlerinden hangi dersler çıkarabilir anlamında bir takım soruları sormak gerekiyor. Yine geçtiğimiz haftalarda Singapur'un eğitim modelini değinirken Singapur zıtlıkların yönetilebildiği bir ülke olarak bahsetmiştim. Yani dört zıtlık var ve dört hayali bir tekrar var. Dolayısıyla bunları bir şöyle gözden geçirmek gerek. O dört zıtlığı nasıl yönetiyor o eğitim bakanlığı, eğitim müdürlükleri, öğretmenler, veliler, bu zıtlıkları nasıl yönetiyorlar ve eğitimde kurguladıkları o dört hayal ne? Onu bir kez daha şöyle hızlı bir şekilde hatırlatmakta fayda var ki gerçekten bugünlerde sıklıkla her eğitimci bir model arayışı içerisinde. Nitekim radyomuza gelirken de billboardlar her ne kadar seçim ortamını yansıtmış olsa da, seçim atmosferini yansıtmış olsa da bazı kurumların eğitimle ilgili yaklaşımlarının da yansıtıldığı billboardları görmüştüm. Demek ki üniversiteler, özel okullar, İmam Hatip okulları, din öğretimi genel müdürlüğü, özel öğretim genel müdürlüklerine bağlı okullar, temel eğitim genel müdürlüğü, orta öğretim genel müdürlüğü ve mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü, herkes eğitimi daha iyi yapabilmek için hangi yaklaşımları nasıl uygularız diye kafa yormak durumunda kafa yoruluyor besbelli. Ama şöyle söylemek lazım. Her ülkenin bir takım zıtlıkları var. Bizim bulunduğumuz ülkede dört iklimi yaşıyoruz. Mesela Singapur kadar şanslı değiliz. Singapur'da tek düze bir iklim yaşanıyor. Dört iklim diye bir durum yok. Orta kuşakta bulunmuyor. Nasıl kışla yaz bir zıtlıksa, ilkbaharla sonbahar bir zıtlıksa, Türkiye'de kültürel bakımından da zıtlıklarımız söz konusu. Ama bizim bu zıtlıkları yönetebiliyor, harmanlayabiliyor olmamız gerekiyor. Elbette eğitimde zamanla değişenler olacak, değişmeyenler de olacak. Eğitimde her şeyi değiştirmeye kalkmak demek, eğitimin bütün temel felsefesini, dinamiklerini, oturmuş sistemini bozmak demektir. Ama hiç eğitimi değiştirmeden, eğitim reformu yapma ihtiyaç olmaksızın mevcut durumun devam etmesini sağlamak demek de doğru değil. O zaman eğitim reformu ülke geleceğine ilişkin uzun vadeli tasarımlara, düşüncelere dayanmalıdır. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Çocuklarınıza asil insan muamelesi yapınız diyor. Bu asil insan muamelesi yapacağımız çocuklarımızın yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ın başka bir sözü var. Çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre hazırlayınız buyuruyor. O zaman gelecek tasarımı, eğitim reformuna niyetlenen sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, rektörlükler, eğitim fakültesi dekanları, hocalar, Milli Eğitim Bakanlığı. Ülkenin geleceğine ilişkin uzun vadeli düşüncelerimiz ne? Bunu bir masaya yatırmak gerekiyor. Nasıl bir insan tipini gelecekte yetiştirmeyi hedefliyoruz? 21. yüzyıla veya 22. yüzyıla da bizden nasıl bir insan tipi bekleniyor? Bu reformlarda kısa vadeli kazançlar ve ülkenin siyasi gündemine göre de tabii ki şekillendirilmek zorunda. Devletler eğitim sistemlerini siyasi gündemlere de bırakmamalı. Devletler eğitim sistemlerini gerektiğinde değiştirme cesaretine sahip olmalı ama bu siyasi gündemle içerisinde eriyip gitmemeli. Siyasi gündemin içerisinde kaybolup gitmemeli. Devletler eğitim sistemlerini gerektiğinde değiştirme cesaretine sahip olmalı. Bunu yaparken de insanların değişim karmaşasında yollarını bulmalarına yardım edecek yol gösterici değerler koymalı ve bu yol gösterici değerleri de korumalıdır. Singapur'un yol gösterici değerleri içerisinde neler var derseniz, mesela meritokrasi diye bir yönetim biçiminden bahsetmiştik. Meritokrasi liyakat esaslı bir yönetim biçimi idi. Ülkenin böyle bir yönetim biçimi var. Demokrasi değil, meritokrasi. Yani liyakat ve yetenek esaslı bir yönetim biçimi. Düşünün, ülkenin başbakanından, cumhurbaşkanına itibaren bakanlıktan eğitim müdürlüğüne kadar ve diğer bütün kamu bürokrasisine kadar herkesin meritokratik bir yönetim anlayışa sahip olduğunu düşünün. Yani liyakatli ve yetenekli insanlardan oluşuyor. Okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, herkes. Böyle bir anlayışta o zaman nitelikli çocukları yetiştirmek mümkündür. İyi bir eğitim sistemi farklı yeteneklere sahip çocukların ırkları, dilleri, mezhepleri, dinleri ne olursa olsun eğitimde başarıya ulaşabilmeleri için farklı yollar geliştirmelidir. Bütün bunlar başarılsa bile devletlerin eğitimde geride kalan çocuklara da dikkat etmesi gerekiyor. Yani hiçbir ayrım yapmaksızın ırk, dil, din, mezhep, bölge, memleketçilik ayrımı yapmaksızın her çocuğun başarıya ulaşabilmesi için o çocuğa özgün farklı yollar denenmeli. Buna da Singapur'da eşitlikçi meritokrasi deniliyor. Bunu yaparken de tabii ki geride kalan çocuklar da olacak. Devletler bu eğitim yaparken, eşitlikçi bir eğitim sistemini yaparken, yürütürken de geride kalan çocuklara da pozitif ayrımcılık yapacak. Onlara da dikkat edecek. Onların da aynı düzeye gelebilmesi için ek kaynaklar oluşturacak, ek fırsatlar oluşturacak. Singapur'da bu eşitlikçi meritokrasinin dışında başka ne var? Merkezileşmiş yerelleşme var. İki zıt kavram. Yani gerçekten iki zıt kavram. Merkezi yerleşmiş, yerelleşme. Yani dört zıtlıktan bahsediyoruz dedik ya. Birinci zıtlık değişenler ve değişmeyenler. Zamanla değişenler ve değişmeyenler. Bakın zıt değişenler, değişmeyenler. Meritokrasi diyorsunuz ama eşitlikçi meritokrasi diyorsunuz. Yani ya hem eşit davranacağım hem de meritokrasi nasıl? Liyakata, yeteneğe dayalı bir yönetim biçiminde herkesin hakkını eşit göreceksiniz ama geride kalan alt grup öğrenci varsa ona da pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Yani bakın burada da bir zıtlık söz konusu. Veya üstün zekalı çocuk grubu varsa bunlara da ayrı o çocuğun eğitim ihtiyacını dikkate alarak hızlı öğrenmesini dikkate alarak bu eğitim sistemini yapacaksınız. Gelelim diğer bir zıtlık, merkezileşmiş yerelleşme. Yani ne demek bu? Yani hem merkezi yönetimin etkili olduğu ama da hem de yerellerin eğitimde etkili olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Devletler öğretmenleri yerelde güçlendirirken sistem düzeyinde sinerji ortaya çıkaracak bir sistem tasarlamalıdır. Evet, öğretmen yerelde güçlendirilmeli. Ciddi anlamda yerel yöneticiler öğretmenleri güçlü kılmalı, öğretmenleri motivasyon diri tutmalı. Ama merkezde de, merkezi yönetimde bunun yerel yönetimler üzerinden bu sinerjinin ortaya çıkması için bir sistemi tasarlamış olmalı. Eğitim sistemi sağduyulu eğitimciler tarafından yönlendirilmelidir. Bu çok önemli bir şey. Yani ideolojiden, siyasetten bağımsız olarak ülkenin ortak kültürü haline getirebilecek milli manevi vatan sevgisi değerleriyle birlikte bütün değerleri kuşatacak sağduyulu eğitimciler tarafından eğitim sistemi yönlendirilebilmeli ve eğitimde hesap verebilirlik sağlanmalı. Sağduyulu eğitimciler desteklenmeli ve onların davranışlarını da üst yönetim, merkez yönetim sistem içerisinde yönlendirmeli. İşte böyle bir sistem de öğretmenlerin ve okul liderlerinin başarı ulaşmaları kesinlikle üst düzeydedir ve hedeflerine ulaşmaları da mümkündür. Ki takdir edersiniz ki öğretmenlerin motivasyonsuz kaldığını düşünün veya desteksiz olduğunu düşünün. Desteksiz ve motivasyonsuz bırakıldığı zaman o zaman eğitim sisteminde öğrenci mağdur olan taraf olacaktır. Şimdi Singapur'un üçüncü zıttığından bahsedeceğim ben. Şimdi mesela diyor ki Singapur daha az öğret ama daha fazla öğren. Bakın bir zıtlık, bir uç, yani 180 derece, 180 yatay bir çizgi gibi düşünün. Bir tarafı bir, bir tarafı bir. Yani daha az öğret ama daha çok öğrensin çocuk. Şimdi milli eğitim sistemimiz içerisinde biz çocuklarımızı çok öğreteceğiz derken az öğrendikleri bir eğitim, bir programdan, bir kazanım listesinden bahsediyoruz. Yani öğretmen sınıfta harcadığı birim zamanının karşılığını yeterince alamadığını düşünüyoruz. Yani işte ciddi şekilde ödev yüklemesi yapılıyor. Bu ödev yüklemesi içerisinde eve giden ödevler, okulda yapılan ödevler, yazma çalışmaları, okuma çalışmaları derken belki sınıfta da, okul sınıf dışında da öğrenci çok yüklendiğimi söylenebilir. Ama Singapur diyor ki öğretmenine veya eğitim sistemi içerisinde benimsediği bir ilke, bir zıtlık bana göre, daha az öğret ama öğrenci daha çok öğrensin. Şimdi pek çok devlet eğitim öğretim süreçlerini etkilemeden eğitim sistemlerinde yapısal değişiklikler yapmıştır. Öğrencilerin deneyimleri değişmemiştir. Eğitim reformu sınıfların alanını genişletmelidir. Yani öğretmenlere öğrencilerini daha iyi anlamaları ve daha uygun öğretim yöntemleri geliştirmeleri gerektiğini hatırlatıcı olmalı ve öğretmenin bu alandaki eksiği varsa da gerçekten güçlendirmelidir. Sıkıcı eğitimi kim ister ki? Sıkıcı öğretimi tekrar etmenin hiçbir kimseye anlamı yok. Halbuki öğretmen öğrencisine ilham vermeli. İlham verecek yolları aramalı. Daha iyi öğrenmeye ilham vermenin yolu sıkıcı öğretimi tekrar etmek değildir. Eğitim eğlenceli olmalıdır. Evet, Singapur'un diğer bir zıtlığı ise çok ilgi çekici bir zıtlık. Bu Singapur'un eğitim modeli içerisinde özetleyeceğim bir şey. Her okul iyi bir okuldur. Türkiye'de her okul iyi bir okuldur diyebildiğimizde, bu inanışa sahip olabildiğimizde, anneler, babalar, ebeveynler, medya bu anlayışa sahip olabildiğinde herhalde biz bu meseleyi biraz daha çözebiliriz. İyi bir eğitim sisteminde okullar farklı olsa da her okul güvenli ve cesaret verici bir ortamda öğrencilerine nitelikli eğitim sunabilmelidir. Yani çok anlamlı fark çıkmamalı. Bizim Türkiye'de eğitim sistemi içerisinde okulların durumu bu. Veli bulunduğu ki adrese dayalı bir eğitim sistemimiz ve kayıt sistemimiz olmasına rağmen veli değişik vesilelerle mahallesindeki evine en yakın okul yerine daha uzaktaki bir okulu tercih etmek durumunda kalabiliyor. Bunun için servise veriyor, bunun için kendisi taşımacılık yapabiliyor ve bakın maliyetler, eğitim maliyetleri artıyor. Ama her okulu öğretmeninden, müdüründen, personeline kadar liyakat esasına göre yetiştirip İyi bir anne baba, ebeveyn katılımı da sağlayabildiğimizde, her okulu iyi bir okul yapabildiğimizde, geride kalan çocuklar için ek fırsatlar oluşturacak sistemi bildiğimizde, o zaman okulların nitelik seviyesini artırırız. Nitelikli eğitim sadece sınavla, ki işte biliyorsunuz Türkiye'de bir sınav gerçeği var. Özellikle liseye geçişlerde LGS dediğimiz bir sistem söz konusu. Ve nitelikli eğitime gidebilmek için, nitelikli eğitimin olduğunu düşündükleri okula gidebilmek için puanlıla gidiyorlar. Ve seçkin okullar veya sınavlı okullar adı veriliyor kamuoyunda veya nitelikli okul adı veriliyor. Yani nitelikli eğitimin sadece seçkin okullar tarafından verildiği asla düşünülmemeli. Bunu biz kırabiliyor olmamız gerekiyor. Diğer bir şey, Singapur için özetleyebileceğim bir husus, her öğrenci aktif bir öğrenendir. Bu da çok değerli bir ilke Singapur'daki öğrencinin veya eğitimin ana felsefesi açısından. Her öğrenci aktif bir öğrenen olmak zorunda. Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim, ama öğrenmeyi öğrenmiş bir öğrenci. Yani çocuklarımıza biz öğrenmeyi öğretmeliyiz. Aktif öğrenme süreci sadece okulda değil, evde, ulaşımda, çarşıda, pazarda, her yerde devam edebiliyor olmalı. İşte pek çok öğrenci aslında günümüzde öğrenmeyle ilişiğini kestiğini gözlemliyoruz. Bu dünyada da böyle bir trend söz konusu. Çünkü dersler öğretmenler tarafından, öğrencilerin ilgilerini çekmeden ve onların öğrenme yöntemini dikkate almadan öğrencilere bilgi vermek üzerine tasarlanıyor. Dolayısıyla sıkıcı geçiyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi dersler hakikate götürmediği gibi, Allah'a ve hakikate götürmediği gibi, yaratıcıya ulaştırmadığı gibi, düşünmeye sevk etmediği gibi sıkıcı geçebiliyor. Bu nedenle öğretmenler öğretim yöntem ve bilgilerini her daim geliştirmeli. Çünkü çağ değişiyor. İşte geçen hafta Eğitim Dünyası programında yapay zeka programları üzerinden eğitime işini nasıl kolaylaştırabiliriz? Öğretmenin işini nasıl kolaylaştırabiliriz? Hangi yapay zeka programları var? İşte metin yazan yapay zeka programları, işte görsel yapan, tasarım yapan yapay zeka programları ve şarkının bestesini yapan yapay zeka programları diye böyle birçok yapay zeka programlarından bahsetmiştik. Şimdi dolayısıyla öğretmen yaşı ne olursa olsun karşısına gelen çocukları hayata çok iyi hazırlayabilmek için ve derslerinde eğlenceli, keyifli geçebilmesi için öğrenme sürecine öğrencinin aktif bir şekilde katılabilmesini sağlayacak yeni imkanlar, fırsatlar, teknikler ve buluyor olmalı. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şimdi Singapur'da yine geçtiğimiz haftada PISA 2022 sonuçlarını değerlendirirken bir şey daha vurguladık. Öğretmen için bir şey vurguladık. Singapur'da öğretmen atanmış bir öğretmen olmaktan öteye adanmış bir eğitimci olduğu vurgusunu yapmıştık. Dolayısıyla okullar ve eğitim sistemimiz güvenilir bir öğretim kadrosu oluşturmak zorunda. Bunun için sadece yüksek maaş vermek de yeterli değil. Elbette öğretmenin şahsiyetli bir yaşamı olmalı. Bulunduğu şehirde, ülkede ortalamanın altında kalmayacak bir gelir düzeyine sahip olmalı ki uhdesine verilen çocuklara sahip çıkmalı her daim. Eğer böyle olmadığı zaman eğitimci okuldaki derslerine girer çıkar ve hemen okul saatlerinin dışında okulda durmadığını göreceksiniz. İşte özel dersler takip eder ve ikinci bir iş yapar. Sadece yüksek maaş vererek öğretmen olmaya en uygun insan seçmekle de olmaz tabii ki. Yani öğretmenin maaşını iyileştirelim, ama sadece yüksek maaş da mesele değil. Aynı zamanda öğretmenlik motivasyonuna, profesyonelliğine ve gelişimine de dikkat etmek gerekiyor. İşte geçtiğimiz haftalarda yine bu konuyu müzakere ederken sendikalara dokundurduk. Yani sadece öğretmenin özlük haklarını iyileştirmiş olmak yetmiyor. Onların motivasyonunu, profesyonelliğine ve gelişimine dikkat edecek programların da sendikalar tarafından yapılıyor olması gerektiğini söylemiştim. Öğretmenlerin toplumun gözünde olumlu bir imaja sahip olmaları oldukça önemli ki 2014 yılında Singapur'da kamu spotu olarak "Her şey bir öğretmenle başlar" sloganını bütün otobüslerin arkasına yazdırdıklarını ifade etmiştim. Kulağı çınlasın, eski Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Aydın Singapur'a ziyarete gittiğinde, ki şu anda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü, onu da kulağını buradan çınlatayım. Eskişehir'e selam olsun. O otobüsün arkasındaki o yazıyı, fotoğrafını çekip bizlerle paylaşmıştı. Yani her bir öğretmen bir ülkenin kaderini değiştirecek değere sahipti. İmaj böyle olmalıdır. Her şey bir öğretmenle başlar. Bakın, toplumdaki olumlu imaj çok kıymetli, çok değerli. Bu imajı ebeveynler verebiliyor olması gerekiyor. Bakanlık, bürokrasi, bürokratlar, kamu bürokratları, kamu bürokrasisi, medya, sivil toplum kuruluşları, herkes öğretmenin imajına, toplumun gözündeki olumlu imajına katkı sağlamalılar. İşin olumsuz taraflarına odaklanarak öğretmen imajını düşürmemeliler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Son bir şey söyleyeceğim ve bununla inşallah radyo programımı, bugünkü programı, Singapur'daki başarı hikayesinin ardındaki zıtlıkları anlattığım program sona ermiş olacak Allah nasip ederse. Tabii burada biraz önce ifade ettiğimiz gibi anne babanın da rolü çok kıymetli. Yani fiziki imkan önemli dedik. Okul müdürü liyakatli olmalı, işte öğretmenler liyakatli olmalı, adanmış olmalı, öğrenci öğrenen olmalı, aktif bir öğrenen olmalı. Ama anne baba da eğitimi destekleyici en önemli ortaktır. Ebeveynlerin zihniyeti eğitim sisteminin başarısında önemli bir faktördür. Bu nedenle ebeveynler, yani anne babalar, aileler sadece çocuklarının okuldaki performanslarını tartışmak değil, aynı zamanda onlarla cesaretlendirici görüşmeler yapması gerekir. Böylece toplumsal kültür eğitime ve çocukların bütüncül gelişimine olan bağlılığını destekleyecek şekilde gelişir. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, anne babalarda eğer eğitimi destekleyici bir unsur olarak, eğitimin bir parçası, bir çözüm ortağı olarak, çocuğun başarısındaki önemli rolü olan bir birim olarak, öğrencinin sadece okuldaki performansını tartışmak değil, onu cesaretlendirici söylemlerde bulunur, tutum ve davranışlarda olursa, o zaman toplumsal kültür eğitime ve çocukların bütüncül gelişimine ciddi anlamda katkı sağlar. İşte bütün bunlara baktığımızda, işte eğitim sistemi ekosistem. Bu ekosistemi yeniden oluşturabildiğimizde, yeniden ortaya çıkarabildiğimizde, zıtlıklarımızdan güç alabildiğimizde, zıtlıklarımızı ayrıştırma unsuru olarak değil, bütün farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüp, ki zıtlıklar eğer kötü yönetilirse o zaman kutuplaştıran ve uyumsuzluk ortaya çıkaran bir fay hattı haline gelebilir, kırılma hattı haline gelebilir. Ama Singapur'da olduğu gibi zıtlıklar bir gerilim kaynağı olmak yerine, bir baskı unsuru olmak yerine güç alınabilecek noktaya gelinirse o zaman değişimin yönü pozitif olacaktır. Çünkü amaç ne? Amaç birliği. Yani ülkede 10-20 milyon sahip olan çocuklarımızı gelecekte nerede görmek istiyoruz? Nasıl bir birey olarak görmek istiyoruz? Ortak bir amaç kesinlikle Singapur eğitim sistemi için önemli şey. İşte biz de ortak bir amacı Türkiye'mizde, Türk eğitim sisteminin içerisinde oluşturabilirsek, aynen Singapur'da olduğu gibi Singapur eğitim sistemini bir arada tutan ve ilerleten şey nasıl ortak bir amaçsa, Türk Milli Eğitim Sistemi'nde de bu ortak amacı geliştirebildiğimizde o zaman dış tehditlerin veya iç tehditlerin, olası iç tehditle üstesinden gelebiliriz ve bu ortak amaç aynı zamanda bizim deniz fenerimizdir, ışığımızdır, vizyonumuzdur, yönlendirici noktamızdır, aydınlatıcı deniz fenerimizdir. İşte eğitimcilerin kaygıları olacak, anne babaların kaygıları olacak ama zıtlıkları iyi yönetebildiğimizde, zıtlıkları fay hatlarına dönüştürmediğimizde, onlardan pozitif anlamda faydalanabildiğimizde herkes eğitim sistemine güven duyacak ve öğretmene güven duyacak, öğrenci okuluna ve öğretmenine güven duyacak ve ortak bir amaç itici güç hale gelecek. Bugün Türkiye'de siyasette bazen ittifaklar konuşuluyor. Siyasi ittifaklar sağlanıldığı gibi eğitimde de ittifakları, güçlü ittifakları sağlamamız gerekiyor. Bunun için eğitim bakanlıkları toplumun her kesimiyle istişare etmeli, müzakere ve münakaşa ortamları oluşturmalı, doğal ortamlar oluşturmalı ve zıtlıkların neden olduğu, uyumsuzluk varsa bunlar yakın iletişim ve samimi diyalog sayesinde çözülebilir, geliştirebilir. Yeter ki Türkiye yüzyılına hazırlama noktasındaki inancımız samimi olsun ve bu Türkiye yüzyılına hazırlayacağımız çocuklarımızın için başarı hikayesinin de eğitim sisteminden geçeceğini biliyor olmamız bizim için önemli bir durum. Ortak amaç çok kıymetli gerçekten. ortak amaç, herhangi bir değişiklik için herkesin aynı şekilde düşündüğü anlamına gelmiyor ortak amaç. Tabii ki öyle bir anlama gelmiyor. Düşünce farklılıkların, zıtlıkların kaynağını çok derinleştirmeden bu zıtlıklardan, farklılıklardan ortak bir amacı çıkarmamız mümkündür. Belki Türkiye'nin de çatışmaya değil, aynen Singapur eğitim topluluğunda olduğu gibi, eğitim sisteminde olduğu gibi zıtlıklardan ortak bir amaç çıkartabilecek bir yönetim biçimine, bir ortama, bir paylaşıma ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim. Tabii burada eğitimin felsefesi çok önemli. Eğitimin felsefesi çocuklarımız için, eğitimin paradigması için önemli. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde de eğitimin felsefesini yeniden tartışmak, ortak akılla ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunun için eğitimciler sürekli müzakere etmeli, samimi müzakere ortamlarına katılmalı ve her yeni doğan çocuk için yeni bir şeye ihtiyaç olduğu düşüncesiyle her bir eğitimci kendisini geliştirmek için çaba sarf etmeli, gayret göstermeli diyoruz. İşte bu zıtlıkları biz yönetebildiğimizde, Singapur'un başarı hikayesini çıkardığımız bu farklılıklardan biz de kendi ülkemize aktarabildiğimizde inanın ortaya daha farklı bir eğitim sistemi ve paradigması ortaya çıkacaktır. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında PISA 2022 sonuçlarını kısaca özetledikten sonra başarı hikayesi yazan Singapur'un eğitim sistemindeki bu zıtlıkların neler olduğunu ve bunları nasıl yönetebildiğini Türk eğitim sistemi üzerinden yola geçerek dilimizin döndüğü kadarıyla açıklamaya çalıştık. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim, kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.